Ben Mustafa.
Ben Hatice.
Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaştığımız İncir Çekirdeği'ne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, Anadolu'da geziyoruz. Geçen en son Kapadokya'yı konuştuk. Kapadokya'da biraz efsanelerden bahsettik. Zamana yolculuktan bahsettik biraz veya zaman içinde yolculuktan bahsettik. Bugün de biraz böyle mağaralardan, Yedi Uyurlar Mağarası'ndan bahsedelim mi? Ne dersin?
Evet, zaten Kapadokya'yı konuşurken o zaman da aklımızdan geçmişti Yedi Uyurlar, değil mi?
Evet, evet, mağara motifi biraz geçmişti aklımızdan. Benim için Yedi Uyurlar'ın şöyle de bir tarihçesi var
diyeyim. Kişisel tarihim.
Kişisel tarihimde. ortaokuldayken her sene İskenderun'dan Tarsus, Mersin, Erdemli'ye kadar gittiğimiz bir gezi düzenlenirdi. İşte İskenderun'dan çıkılır. Adana'da galiba durulmazdı veya Adana'da kısa bir mola verilir.
Geleneksel bir gezi.
Evet evet, her sene yapılırdı bahar ayında. Benim de ilk defa, yani orta bir miydi, orta iki miydi, annemler yanımda olmadan İskenderun'dan veya işte bizim ilimizden dışarıya çıktığım gezidir. Yani daha önce tabii çok yerlere gittim ama işte Yedi Uyurlar Mağarası'nı gezersin. Oradan cennet cehenneme gidilir. O böyle çukurdur, büyük, güzel, enteresan bir doğal oluşum. Ardından Kız Kalesi'ne kadar, Erdemli'ye kadar gidilir. Orada mola verilir, öğle yemeği falan orada yenir. Ondan sonra da geriye dönülürdü akşam, gece geç bir vakitte.
Çok ilginç, çok enteresan. Tabii ben Mersin'de olduğum için ve Yedi Uyurlar Mağarası bizim Tarsus'ta da var. Onu konuşacağız zaten. Bizim için başka bir anlamı var. Biliyorsun Anadolu'da her yöremizde böyle işte türbeler, azizler, işte adak yapılan yerler oluyor. Yedi Uyurlar öyle bir yer. Evet. Mersin'de. İnsanlar oraya adak adamaya, kurban kesmeye, kutsal bir yer olarak yaşanıyor. Benim için daha farklıydı. Anladım. Yani turistik bir geziden öte. Ve orada şöyle de bir şey var. Hani çocukluğumda sonra akademik çalışmalar yapınca bunu fark ediyorsun. Yani burası o mağaranın kesin olduğu yer değil.
Değil mi? Evet. Dünyada, hatta Türkiye'de, dünyada çok farklı yerlerde o hikayenin geçtiğine inanılan mağara var, değil mi? Türkiye'de, kaç tane biliyor musun?
Türkiye'de 9 tane. Dünyada ben araştırma yaparken 52-53 tane İslam coğrafyasında Yedi Uyurlara ait olduğu söylenen mağara var. Yine detayını konuşuruz ama çocukken bunu bilmiyorsun.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir
hikaye
var. Mağara ashabı var ve orası Tarsus'ta.
Evet, çok yani, büyük bir şey değil mi?
Evet. Sonra büyüyüp de bunun aslında başka şeylere dayandığını fark ettiğimde o zaman tabii dünya ile ilgili farklı algılar oluyor.
Nelere dayanıyor? Farklı şeylere dayanıyor, başka şeylere dayanıyor dedin.
Ya aslında çok uzun bir hikaye ve benim de varoluşum, merakım, edebiyat araştırmalarımın kaynağı diyelim. 20 yıl önce falan başladı benim için bu mağara ve Yedi Uyurlara giden yol. Ve akademik merakın kaynağını da anlatmak isterim burada. Yani bir ip çekiyorsun ve o ipi takip ediyorsun. Oradan seni başka başka dünyalara götürüyor. Yüksek lisans yaparken Refik Halit Karay'ın Deli adlı bir tiyatrosuyla başladı her şey. Hmm. Aslında modern Türk edebiyatı çalışıyorum.
Evet.
Ama hocam tabii ki bu alanlarda çok iyiydi. Bu konunun çalışılabileceğini söyledi. Hikaye de şöyle. İkinci Meşrutiyet devrinde felç geçiriyor. 15-20 bir kahraman 15-20 yıl sonra uyandığında artık savaş bitmiş, yeni cumhuriyet kurulmuş.
Bir nevi Yedi Uyurların hikayesi
modern,
gibi yaşadıkları
evet,
dönemdeki
yani
kendilerine
zaman
zulmeden hükümdar gitmiş, uyanmışlar ve bambaşka güzel, muhteşem bir zaman
dünyaya
gelmiş,
uyanmışlar. Ben bunu Yedi Uyurlara çıkacağını bilmiyorum. Çünkü felç var, günümüz
evet
var, yani Yedi Uyurlarla bağlantılı olacağını hiç bilmiyorum. Ama sonra araştırdıkça zaten karşılaştırmalı edebiyat sevdası da orada başladı bende. Kolektif bilinçaltı diye bir şeye çıktı yolum.
Hmm.
Yani evet, kültürel
nedir kolektif bilinçaltı?
Kolektif bilinçaltı biz insan olmaktan kaynaklanan ortak bir bilincimiz ve bilinç dışımız var. Bizi yönlendiren, insanları yönlendiren. Evet, kültürel detay farklılıkları var. Onları da anlatacağım. Yani bu yayın çok uzun sürer. Ama halk bilimi, bu halk bilimine de gidiyor ucu. Masallara da, o dediğin yere
evet
de giriyor kolektif bilinçaltı dediğinde. Araştırmacılar fark ediyorlar ki belli temalar dünyanın bütün kültürlerinde var. Yani temaların peşine düşüyorlar. O kolektif bilinçaltına oradan ulaşıyorlar. Kültürlerde pek çok farklılıklar var. İşte biri kutuplarda yaşarken biri çöllerde yaşıyor. Doğru. Bunun hayatta getirdiği farklılıklar var edebiyatında, elbette, dilinde, elbette, kültüründe. Ama bütün bu farklılıkların ötesinde insan olmanın getirdiği ortak temalar var. Mesela masallardan bir örnek vereyim. Keloğlan, bizde Keloğlan da öbür tarafta Jack'in fasulye sırığındaki çocuk, oradaki temel özelliğine babasını kaybetmiş annesiyle yaşayan erkek çocuk. Savaşlarda çok fazla ölüyor babalar.
Evet.
O yüzden masallar yetimlere ümit vermek için böyle bir kahraman yaratıyor.
Evet.
Bizde onun adı Keloğlan, onda başka bir şey.
Peki geri dönecek olursak yedi uyurlara, mağaraya, mağara motifi ne anlatıyor? Edebiyatımızda da çok geçiyor. İşte hikayeye, şiire, filme konu olmuş değil mi? Mağara teması. Mağara temasından bahsedelim mi biraz?
Evet, hala oluyor. Yani Dark biliyorsun, Atiye. Hepsi Man in the High Castle'ın, evet, konuştuklarımız. Hepsi yine mağaraya gelip bağlanıyor. Ve ilk resimler, insanoğlunun ilk yaptığı resimler de mağarada bulunmuş. Yani fiziksel olarak da bir anlamı var mağaranın, ama eskiden beri insanlar şeye de inanıyorlar. Yani mağaraların yeryüzünün kaynağıyla, işte tanrıyla bağlantılı özel alanlar olduğuna bir inanış var zaten insanlarda mağarayla ilgili. Bu çok tarihsel ilginç bir şey. Psikolojik olarak da mağara motifi, mağara, kuyu, balığın karnı, bunlar hepsi aynıdır. Kapalı alanlar. Bir görüşe göre ana rahmine dönüş. Yani ana rahmi de neyi sembolize ediyor? Hiçbir kaygının olmadığı bir nevi dünya cenneti.
Evet.
Yani böyle bir alan. Yani insan sıkıntıya ve strese girdiği zaman cenin pozisyonu alıyor diyoruz ya. Evet. O kaygısız anı ve alanı özlüyor deniyor teori olarak. Öbür taraftan baktığımızda da bütün bu kolektif bilinçaltından gelen masallarda, mitlerde, dini hikayelerdeki mağaranın anlamı da insanın dönüşümü. Yani nasıl ana rahminde bir hücreden insana dönüşüyorsan, mağarada da ne diyeyim, fani bir insandan insan-ı kamil ya da farkındalığı olan insana dönüşüyorsun.
Ermek, büyümek, kemale ermek.
Kemale ermek gibi. Ve bu sadece bizim edebiyatımızda değil.
Sen tasavvufta da hani mağaraya giriyorsun, 40 gün çile çekiyorsun.
Çile çekiyorsun. Peygamberimize vahiy mağarada iniyor.
Doğru.
Hazreti Yunus balığın karnında, Hazreti Yusuf.
Orası da kapalı bir alan tabii.
Kuyuda, bunların hepsi aynı metaforun sembolü. Yani diyoruz ya, herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Gerçekten yaşamaktan kastı ne? İnsanın o dönüşüme geçirmesi. İşte inisiyasyon deniyor, seyri sülük deniyor. Bunlar bütün kültürlerde var. İşte kolektif bilinçaltı dediğimiz şey bu. Bütün inanışlarda var ve mağara bunun için çok önemli bir sembol. Hani herkesin bildiği bir örnek vereyim. Pinokyo mesela, o da, hı-hı, bir semboldür. Pinokyo ahşaptı.
Evet.
Ne zaman insana dönüştü masalda? Balığın karnına girip çıktıktan sonra.
Doğru.
O da bir sembol. Yani o yüzden masalları ve mitleri böyle okuyabiliriz. Bizim Yedi Uyurlar Mağarası da bu anlamda bambaşka bir boyut. Oradaki işte beni ortak temaya götüren şey, halk bilimi araştırmacısı var, Stitt Thompson. Çok büyük bir külliyatı var, Motif İndeksi diye. Bütün dünya genelindeki bu masalları, destanları, mitleri araştırarak ortak motiflerin listesini çıkarıyor.
Hmm.
Ve burada şöyle bir motif buldum ben. Miraculously long sleep.
Mucizevi uzun
uyumalar. Uyku. Evet, mucizevi uzun uyku diye bir tema varmış kolektif bilinçaltından tüm kültürlerde ortaya çıkan. Ve bu beni büyüledi.
Neler var bunu insan, yani takip edebileceğimiz, görebileceğimiz, hem belki modern hikayelerde hem masallarda farklı kültürlerden, farklı edebiyatlardan,
evet,
benzer şeyleri bulabileceğimiz neler tavsiye edebiliriz dinleyicilerimize?
Ve modern kültürde de devam ediyor. Aynı felç olması gibi günümüzde de bu koma olarak devam ediyor. Felç var ama eskiden komadaki hayat, bitkisel hayatta devam ettiremiyorsun insanları.
Doğru.
Şimdi günümüzde değişip komada yaşayan insanlar olduğu için bu filmin koma versiyonu var. Sanırım Bye Bye Berlin'di filmin adı ama tekrar, evet, bakmam lazım.
Galiba hatırlıyorum, öyle demiştim.
Doğu ve Batı Berlin var. Doğu Berlin yıkılmak üzere. O sırada felç geçiriyor kadın ve komaya giriyor. Uyandığında Almanya birleşmiş.
Evet.
Yani o problem aşılmış. Günümüzde böyle bir şey var. Başka örnekleri de var. Yine onları da anlatacağım. Dünya edebiyatından beni şaşırtan örnekleri vereyim ve mantığına geçelim orada. Amerikan edebiyatında Rip Van Winkle diye bir efsane var. Bahsetmiştim belki.
Evet, hatırlıyorum.
Rip Van Winkle'da Amerika'nın iç savaşı sırasında ormana gidiyor bir kahraman. Orada oyun oynayan, içki içen bir grup görüyor. O grupla beraber oturup eğlenirken işte içki içiyor, uyuyor ve uyandığında aradan yıllar geçmiş,
iç savaş bitmiş
ve Büyük Amerika kurulmuş.
Evet. Bir, yani o da bir efsanevi kuruluş öyküsüne de dönüşmüş bir taraftan.
Evet. Sonra yine bizim coğrafyamızda birleşen Alman kralı Charles'ın efsanesi var Almanlarda.
O nedir?
12 tane şövalyesi biz Silifke'de boğuldu diye tarihte okuyoruz. Silifke Irmağı'nı geçerken Haçlı seferleri sırasında. Ama Almanlar onun ölmediğine, 12 şövalyesiyle beraber bir mağarada uyuduğuna ve uyanıp Büyük Almanya'yı kuracağına inanmışlar.
Uzunca bir süre öyle mi? Aman Allah'ım ne kadar enteresan bir hikaye.
Ve bu örnekler çok fazla var. Çoğaltabiliriz. Sadece Doğu kültürlerine gittiğimizde öyle bir farklılıkla karşılaşmıştım o zaman. Araştırdığımda Çin'e, Japonya'ya, uzak doğu kültürlerine gittiğimizde bu uzun yaşama olarak algılanıyordu halk tarafından. İlahi dinlere inanan taraflarda da ölüp dirilme olarak algılanıyordu. Onlar da ahiret inancı olmadığı için bir çay içti ve ömrü uzadı diye inanılıyor. Aynı yine uyuyup uyanıyor insanlar ama biz...
Ha, çay içiyor, evet. Uykuya dalıyor.
Evet.
Uyandığında çok daha uzun bir yaşama mı evet. başlamış oluyor?
Evet.
Öyle miyim?
Evet. Ama bizde ise hani zaten uyku da küçük ölüm deniyor ya, sanki bir ölüp dirilme gibi de algılanıyor bir taraftan. Yani evet uyku var ama içinde böyle bir algı da var. Şimdi buna gelelim. Kolektif bilinçaltı neden bu şeyleri yapıyor? Teori. Hayatta çözemediği problemlerle karşılaştığında toplumlar bir gün uyanacağı ve her şeyin düzeleceğiyle ilgili mitlere ihtiyaçları var. Ve yedi uyur hikayeleri Anadolu'da İslamiyet öncesinde de var. Ve asıl doğru. anlatılan işte Kur'an'da anlatılan hikaye de o. Onlar Hristiyanlığa inanan gençler Roma İmparatoruna karşı.
Yani onların... Öyle olduğu düşünülüyor. Çok da aslında belki de değil mi? Yani evet. O Süryanice isimleri.
İsimleri Süryanice ama Allah'a inanan gençler olarak doğru. Kur'an'da anlatılıyor.
Kur'an'daki hikaye o şekilde.
Ve zamanı bilinmiyor. İşte bununla ilgili...
300 artı evet tam hatırlayamadım şimdi.
İşte sayılarını da ilgili kesin bir şey yok. Kur'an'da kesin bir bilgi vermiyor ama o fazla yılın onlara bir gün geldiğiyle ilgili ifade var. Şimdi Anadolu'daki bu yedi uyurların ismi de aslında ben o zaman araştırdım. Türkçe değil.
Doğru, değil.
Ve büyük ihtimalle Süryanice olduğu söyleniyor. İşte Mernüş, Tebernüş,
Yemliha,
köpekleri Kıtmir. Bunların Rumca isimleri de var bazı yerlerde.
Öyle
bazı
mi?
Kaynaklarda Rumca isimleri de var. Ve biz şimdi hani İslam coğrafyasında da başka yerlerde var dedik. Ya bu zaten insanın o algısını gösteriyor. Somutlaştırma isteği. Yani bir hikaye var. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. Kesin değil. Ama ben de bir mağara görüyorum. Orası burasıdır diyorum ve bundan emin oluyorum. Ne kadar enteresan. İşte Afşin'de var. Çok popüler yine Tarsus'takinden. Ve ben çocukluğumda Maraş'ta olduğunda duymuştum. Ve bir akrabama sormuştum. Kime sorduğumu hatırlamıyorum. Biz burada gidiyoruz. Afşin'de de varmış dedim. Dediler ki Tarsus'tan girip Afşin'den çıkmışlar. Hani uyandıklarında kayboluyorlar ya. Bak evet. Hemen ona da bir cevap üretmiş.
Üretmiş insanoğlu kendince.
Ve işin ilginç tarafı dini isimler olarak Maraş'ta veriliyor. Tarsus'ta böyle bir gelenek yok ama arkadaşımın eşi vardı Maraş'ta, Yemliha.
Evet.
Yani bunu Süryanice olduğunu düşünmüyor halk. Onun için artık o bir...
Kültürünün, inancının bir parçası haline
bir
geliyor.
Bir parçası haline geliyor. Bu merak ondan sonra beni devam etti. İşte masallara, mitlere, bilinçaltına, kolektif bilinçaltına itti ve bambaşka kapılar açtı benim için.
Evet, bu çok uzun, derin bir konu. Bugün böyle mağara ve uyku kısmıyla biraz sonlandıralım mı?
Süremiz dolduysa son şeyden bahsedelim istersen. Bu zaman, mağara ve zamandan bahsedelim mi? Kaldı mı zamanımız?
Galiba bayağı da bir oldu süremiz şu anda.
Tamam, bir
olmazsa
dahakinde.
Olmazsa onu bir sonraki bir programımızda sonrakinde zamandan bahsedelim. Çünkü o da alakalı
evet,
mağarayla.
Ya öyle teoriler var. Kara delik ya da paralel evrene gidip geldikleriyle ilgili şu anda bilim ilerlediği için teoriler var. Bir dahaki şeyde edebiyat ve film, sinema boyutunda konuşalım.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler.
İyi günler.